güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler 10 Aralık 2021 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın son iş gününde dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında bilim ve İslam ilişkisi, Müslümanların bilime katkıları ve bu konuda yapılması gerekenler üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza sağlık haberleri köşemizle devam edeceğiz. Nadir genetik hastalıkları uzmanı ve SMA Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Ahmet Cevdet Ceylan telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Geçtiğimiz günlerde toplanan SMA Bilim Kurulu'ndan çıkan kararları, SMA hastalığını, hastalıktan korunma yollarını ve tarama programı sonrasında ailelerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini kendisiyle konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Lens ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizde devam ediyor. Efendim, şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun.
Hayırlı cumalar diliyoruz kıymetli hocam. Sizinle bu hafta Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında bilim ve İslam ilişkisini, Müslümanların bilime katkılarını konuşacağız inşallah. Hocam, Zümer suresi 9. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bize Allah-u Teala burada ilmin, bilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlatıyor aslında. Şöyle bir düşündüğümde İslam'la bilim, bilimle İslam birbirinden asla ayrı düşünülemez. İnşallah sizinle bu konuyu konuşacağız. Bu konuda neler söylersiniz?
Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Tabii çok da güzel ifade ettiniz girişte. İslam dediğimiz, yani Allah Azze ve Celle'nin, yani yaratan kudretin insanlar seslendiği bir dinden söz ediyoruz. Diğer taraftan da bilim dediğimiz varlık aleminin içinde insan da olduğu inceleyen, araştıran ve insanlığın başladığı günden bu yana kolektif olarak gerçekleştirdiği, biriktirdiği, sonraki nesillere aktardığı bir süreç aslında ve hiç bitmeyen bir süreç. Evet. Orada var eden kudretin var ettikleri üzerinden oraya sakladığı ilmi inceliyor insanlık. Şöyle resme biraz yukarıdan baktığımız zaman bir alem var ve bu alem son derece orijinal bir alem. Yani çok sistematik, muntazam eskilerin deyimiyle. Yani o kadar muntazam ki siz orayı inceliyorsunuz, bir türlü sonunu getiremiyorsunuz. Bir diş hekimi hocamız demişti ki ağız gibi son derece küçük, birkaç santimetre kare yerde bile bir dünya bilim dalı var. Yani diş hekimliğindeki bilim dallarının hepsi o birkaç santimetre kare alana sıkışmış durumda.
Evet.
Ve onlar düşünün, hala çalışıyorlar, irdeliyorlar, inceliyorlar, makaleler, araştırmalar yapıyorlar. Ve hiç de şöyle bir günden söz etmiyorlar. Ne onlar ne de başka bilim alanları. Yani biz burayı bitirdiğimizde, dibi gördüğümüzde, buradaki bütün bilimi ortaya çıkardığımızda artık bundan sonrası tamamen bu ortaya çıkmış ilmi kullanmaktan ibaret. Yeni şey keşfedemeyeceğimiz bir günü daha hayal bile etmiyoruz. Dolayısıyla işin başındayız. Bu kadar muntazam bir varlık sisteminden bahsediyoruz. İnsanlık olarak atalarımızdan bu yana bu varlık sistemini fiziğiyle, kimyasıyla, canlılara bakan yüzüyle, biyoloji, tıp, bunlardan habire inceliyoruz. Dolayısıyla alim dediğimiz muntazam bir varlık var. Bir de insan dediğimiz bir varlık var ki bu insan alemdeki bu intizamı ortaya çıkarabiliyor. Yani biz buna bilim diyoruz veya Arapçasıyla ilim diyoruz. Dolayısıyla bir de yaratan Allah Azze ve Celle var. Yani baktığımız zaman yaratan kudret Allah, yarattığı bir alem var ve bu alemde yarattığı bir insan dediğimiz varlık var. İnsanı yarattığından beri Allah'ın yarattığı alemde okuma yapıyor. Hatırlanacağı üzere bundan önce biz Alak suresini ele alırken,
evet,
Cenab-ı Hak İkra bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku demişti. Aslında insanın dünyadaki yolculuğu tamamen bundan ibaret. Yaratan kudretin yarattıklarını okumaktan ibaret. Dolayısıyla süreç yaratıcı tek, yarattığı varlık alem ve bu alemdeki insan, bu bir bütün. Dolayısıyla burada İslam diye bir şeyi ayırıp başka bir kenara koymak, ondan sonra ilim diye veya bilim değil, onu başka bir tarafa koymak mümkün değil. Çünkü İslam'ı konuşan ilahın, o yegane ilahın, Allah'ın kelamı Diğeri de Allah'ın yarattığı varlıklar. Yani fizikle, kimyayla, biyolojiyle, tıpla, astronomiyle ele aldığımız bütün nesnel alem dediğimiz varlık Allah'ın yarattığı varlık. Cenab-ı Hak dedi ki هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın yarattığı varlıklar. فَأَرُونِ مَا لَخَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِ Siz bana başkasının yarattığı bir şey varsa onu gösterin. Şimdi başkasının yarattığı bir şey olsaydı o zaman bunlar Allah'ın yarattığı alandaki ilim diye orayı bir ayrı ilim kategorisi yapardık. Sonra da bir başka ilah yani olsaydı onun yarattıkları işte bu da onun yarattıkları üzerinden bir ilim kategorisi diye ilmi ayırabilirdik. Ama ortada yani tek bir ilahın yarattığı bir alemden söz ediyoruz. Dolayısıyla tek bir ilim kategorisi var. O da o yaratan kudretin her şeye yani zerreden en küçük mikroplandan cüreye en makro plana varıncaya kadar yarattığı ve biz insanın önüne açtığı bir ilim alanı ki hatırlarsanız Atamız Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak yarattığında onu meleklere takdim ederken de bu yönüyle ortaya çıkarıyor. Kale ya Adem'u enbi'hum bi esmâihim. Ey Adem bu nesnelerin isimlerini sen söyle. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bunları öğrettiğini söylüyor. وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Dolayısıyla Hazreti Adem ve nesli kıyamete kadar bu bütün isimleri öğrenme yolculuğunda ilerliyoruz. O bakımdan Allah'ın ister bir nesneye fizik açısından, kimyası bakımından veya diğer açılardan nereden yaklaşırsak yaklaşalım çıkardığımız ilim vaktiyle onu yaratırken Cenab-ı Hakk'ın oraya sakladığı ilimdir. O yüzden yaratan Allah Azze ve Celle adıyla okur. Ortaya çıkardığımızda o ilmi biz oluşturmuş gibi düşünmeyiz. Çünkü o orada zaten vardı. Bu genetik ilmini keşfeden tabii doktorlardan bir tanesi diyor ki biz genleri keşfettiğimizde şöyle hissettim. Yani bir dağın tepesine gitmişsiniz. İlk defa o dağa siz çıkmışsınız. Ve bütün hayaliniz zirveye bir tane bayrak dikmek. Biz buraya ilk geldik diye. Hı hı. Ama şöyle düşünün. Oraya gittiğinizde orada koca bir bayrak görüyorsunuz. Tanrı'nın yani yaratan yegane ilahın. Bunu zaten sizden önce yarattığı. Hatta sizin bile bu genetik sistem üzere atanızdan kalıtımınızı aldığınız dolayısıyla bugünkü varlığınızı bile bu işleyen sisteme borçlu olduğunuz düşüncesi sizi sadece var olanı ortaya çıkarmak noktasına getirir. İşte bu var olan dediğimiz Allah'ın ilmidir. Var, işliyor, süreç ilerliyor. Siz zaten onu şimdi keşfediyorsunuz. Yeni öğrenen sizsiniz. O bakımdan bilim bizim yokken hiç olmayan bir şeyi ilk defa bizim yaptığımız bir şey değil. Var olan işleyiş. Ağaçlar orada hep vardı. Böcekler orada hep vardı. Gezegenler, nebulalar, yıldızlar, galaksiler oracıkta hep vardılar. Biz yeni onları tanıdık. O zaman onları biz tanımazdan evvel var etmiş olan kudret, onları yaratmış olan kudret ve onlara ilmiyle. Çünkü orada bir ilim saklı. Bu ilmi demin diş hekimliği üzerinden örnek verdik. Başka alanlarda da öyle. Diyelim ki siz bir atomu düşünün. İnsanlık diyebiliyor mu mesela? Biz diyebiliyor muyuz? Bugünlere geldik. 10 seneye yakın artık atomun dibini göreceğiz ve kapatacağız dükkanı. Diyeceğiz ki ne var ne yok. Orayı artık hep tanıdık. Burası evet. Artık temiz. Ortaya çıkarmadığımız bir ilim kalmadı deme şansımız var mı?
Kıymetli hocam, bilim ve teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki her yeni buluşta hayretler içerisinde kalıyoruz. Bu da mı varmış diyoruz. Bir sonraki gün, bir sonraki ay başka buluşlara imza atılıyor. Aa bu da varmış. Allahu Teala bunu da yaratmış diyoruz. Tekrar hayretler içerisinde kalıyoruz. Sanki bunun sonu yok.
Yani şu ana kadar öğrendiğimiz evet. Tek şey bunun sonunun gelmeyeceği. Evet. Bir sonunu bizim bunun bir dibini bulamayacağımız. Halbuki şöyle düşünün. Atom ilk modellendiği şekliyle basit bir halde olsaydı ve atomu daha fazla incelediğimiz halde, daha yüksek mikroskoplar ürettiğimiz halde aslında daha farklı bir şeyle karşılaşmasaydık, hepsi kumdan ibaretmiş deseydik, şu anda maddenin dibini görmüş ve puzzle gibi olayı artık bitirmiş olacaktık. Halbuki biz araçlarımızı geliştirdikçe maddenin dibinde önümüze açılan boşluk ve sistemsel yapı bizi içine davet ediyor. İlerledikçe, yani şeye benzetiyorum, hani pikseli çok yüksek bir resmi büyüttükçe yeni ayrıntılar.
Evet.
Büyüttükçe yeni ayrıntılar, ama her yeni ayrıntıda orada bir düzen ve intizamla, bir yapıyla karşılaştığınızı düşünün. İşte bu yaratan o varlığı, o sistematik haliyle orada yaratan kudretin karşılığında da bizi yaratmış. Bunu inceleyecek, araştırabilecek potansiyelde yaratmış. O zaman sonuç bizim onun ilmi karşısındaki hayranlığımız, dibini görmemiz, sonunu bulmamız, nihayetlendirmemiz değil, onun ilmi karşısında bizim ilmimizin ne denli sığ, ne denli az ve çaresiz olduğu ortaya çıkan resim bu. O yüzden Allah Azze ve Celle dedi ki, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. De ki, deniz Rabbimin kelimeleri için eğer mürekkep olsaydı, düşünün derya, deniz, bir dünya su, لَنَفِدَ الْبَحْرُ, deniz biter, tükenirdi, قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri bitmeden deniz tükenir biterdi.
Evet.
Sonra da dedi ki, وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا. Bir o kadarını daha getirsek de durum değişmezdi. Dolayısıyla bugüne kadar öğrendiğimiz şey, bizim Allah Azze ve Celle'nin alemi yarattığı bu muntazam, sistemli, son derece efendim hem mikro planda hem makro planda hikmetli, yani formülasyona sahip yapısını neresinden tutarsak tutalım, ne kadar öğrenir, anlamaya çalışırsak çalışalım, iki şey hiç değişmiyor. Bir, bizim bunu öğrenebilecek, araştırabilecek bir potansiyelde yaratıldığımız gerçeği, diğeri karşımızda duran bu sahnenin de buna uygun bir şekilde son derece intizamlı ve düzenli, sürekli öğrenmemize hiç bitmez, tükenmez bir şekilde karşımıza durduğu gerçeği. Şimdi bu varlık nizamının efendim şablonu böyledir. Peki bu şablonda Allah dediğimiz o yegane yaratan kudret insana kendi yarattıkları üzerinden neyini gösteriyor? İlmini gösteriyor, iradesini gösteriyor, kudretini gösteriyor. Neyini istiyor? Biz Allah'ın ilmini, iradesini, kudretini gördükçe ne olacak? Biz buna hayran kalacağız. Bu Allah'ın azameti karşısında onu tanıdıkça onu sevecek, onu sevdikçe ona karşı saygılı bulunmaya yol arayacağız. Dolayısıyla hani bir ressamın kendi çizdiği resmi beğendirmesi, göstermesi, sergilemesi, bakanların beğenip ne kadar güzel deyip hayranlık duymasındaki şablon neyse, şu an o demin bahsettiğimiz yegane yaratıcı ve alem ve insan ortamında da insanın etkinliği veya davet edildiği süreç, Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini tanıyıp Allah Azze ve Celle'ye hayran olması. Hayran olunca Cenab-ı Hakk'a saygı duyması. Sizin din dediğiniz, İslam dediğimiz şey bunun üzerine oturuyor. Kul Rabbini tanıyacak. Cenab-ı Hak dedi ki, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Bu müminleri anlatırken, onlar göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Sonra derler ki, işte bu ilim boyutu, göklerin evet. ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Bu ilim boyutu. Sonra da derler ki, Rabbena ma halakta hada batila. Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Şimdi eğer siz ortamda çok ciddi bir hazırlık görüyorsanız, ortamda çok ciddi bir itina görüyorsanız, o zaman bunun sonucunun da çok önemli ve ciddi bir sonuç olacağını kestirirsiniz. Söz gelimi bir mekanda hazırlık yapılmış, bayraklar asılmış, sahne düzeni, ses sistemleri, kameralar, yani en küçük itina, en büyük itina gösterilmiş, en küçük ayrıntı düşünülmüş ise, bunu siz gözlemlediğinizde burada çok ciddi bir şey olacak. Bunun sonucunda çok ciddi bir şey ortaya çıkacak diye beklersiniz. İşte insanın alemi incelediğinde kendi varlığını ve varlığının ahsen-i takvim, muazzam bir varlıktan söz ediyoruz. Yani Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratıcısı, ama insan da Cenab-ı Hakk'ın kendisine gökleri ve yeri müsahhar kıldığı varlık. Bazıları diyorlar ki, yani biz son derece küçük bir kürenin üzerinde, son derece küçük bir galakside, büyük evren planı yanında ihmal edilebilir düzeydeyiz. Kendimize o kadar büyük önem atfetmeyelim diyorlar. Evet, hacimsel bakarsanız, kütlesel bakarsanız öyle. Ama insan hacim ve kütleden ibaret değil ki. Hem anlam dediğiniz şey hacim ve kütle mi, yoksa onun fonksiyonu mu, işlevi mi? Şimdi insana baktığınızda hacimsel olarak böyle olsa da, bir çocuk eline aldığı bir A4 kağıdı üzerine şöyle 3-5 saniye içerisinde güneş ve gezegen sistemini çizebilir ve oradaki işleyişi tasavvur edebilir. Bundan daha ötesine gidip galaksiyi tasavvur edebilir. Daha ötesine gidip galaksilerden oluşan evren düzeni hakkında fikir yürütebilir. Bakar mısınız?
Evet.
O sizin varlığınız, kütlesel, hacimsel varlığınızın ihmal edilebilir düzeyde olduğu evreni biz tasavvur edebiliyoruz. Yani o kafatasımız içerisinde ve kalbimize uzanan akletmemizde bunu gözden geçirebiliyor. Buradaki sistemsel işleyişi anlamaya çalışabiliyoruz. Bu açıdan baktığınızda insan hakikaten kendisi için göklerin ve yerin müsahhar kılındığı bir varlık. O bakımdan bizim önemimizi bu işlevsel yanımız, yani bugünkü bilim deyimiyle konuşursak insan zekası açısından düşündüğünüzde öyle kütlesiyle, hacmiyle ufacık bir varlık değil. Bütün evreni şu anda, değil mi, yutabilecek kadar bir iştaha sahip.
Evet.
Yakın gezegene taşınmak istiyoruz. Yakın gezegenlerden uzayda kuracağımız istasyonlarla daha farklı güneş sistemlerine, belki daha farklı galaksilere, bunların hepsi şu küçücük varlığımız içerisinde bir vizyona dönüşebiliyor. Demek ki insan hakikaten kendisi için göklerin ve yerin müsahhar kılındığı, Allah Azze ve Celle'nin gökleri ve yeri ve oradaki bütün varlık nizamını görüp, inceleyip, tanıyıp sonra bunu var eden kudretin karşısında, onun azameti, büyüklüğü, ilmi ve iradesi karşısında boyun eğecek, ona duyduğu hayranlıkla, efendim, hani bilimde çapka çıkaracak diyoruz, biz dinde rükû edecek diyoruz.
Hocam,
secde edecek, evet, diyoruz. Dolayısıyla bu ilimle İslam arasındaki ilişki, bu demin konuştuğumuz tanıma süreci, yani yaratanı ayetleri üzerinden tanıma. Nitekim Kur'an'da nice ayette Cenab-ı Hak elem tarav keyfe halakallahu seba semavati tibaka, görmediniz mi? Allah gökleri nasıl tabaka tabaka, yedi tabaka yarattı. Hep yarattıkları üzerinden, ayetleri üzerinden, gökten suyu indirmesi, insanı efendim üreme yoluyla çoğaltması, onu vaktiyle topraktan yaratması, canlılığı yeryüzünde yayıp çoğaltması, bitkileri farklı farklı rengarenk, farklı tatta vesaire yaratması, bu yarattığı şeyler üzerinden hep zatına çağıran, onlar üzerinden zatını tanımayı insana bir ödev olarak yükleyen, dolayısıyla bu tanıma süreci bizim ilim dediğimiz, bilim dediğimiz süreç. Biz bilimi yaradanı ayetleri üzerinden tanıma süreci olarak görüyoruz. Bu bizi onu tanıdıkça Cenab-ı Hakk'a iman etmeye, ayetlerle Cenab-ı Hakk'a imanımızın kuvvetlenmesi. Peki ibadetler hangi aşamada geliyor derseniz, şimdi tanıyınca Cenab-ı Hakk'ı sevmeye başlıyorsunuz. Siz ilmi, iradesi, gücü, kuvveti, kudreti, büyüklüğü, yani bir insan üzerinden teşbih edin. Bir insanın bilgisini, zekasını, ondan sonra görünce hayran kalırsınız. Beğenirsiniz. Allah Azze ve Celle bunlara mutlak olarak sahip, eşsiz ve benzersiz kudrettir. Leyse kemislihi şey. İlim onda. İrade onda. Mülk onda. Kul onu tanıyınca, bu ilim sürecinde tanıyınca, bu kez Allah Azze ve Celle'ye sevgi duymaya başlar. Sevgi, bu aşk dediğimiz muhabbet, Cenab-ı Hakk'a saygıya götürür. Çünkü sevdiğinizi sayarsınız. Sevdiğinizi üzmemek, sevdiğiniz ile aranızın bozulmaması için her türlü itinayı gösterirsiniz. Onun razı olacağı şeyleri değerlendirir, yapar. Onun razı olmayacağı, kızacağı şeylerden uzak durmaya çalışır.
Evet.
Dolayısıyla bakın, ilim bizi Cenab-ı Hakk'a tanımaya, sevmeye ve saygıya gösteriyor, götürüyor. Bu aşamalar İslam'ın kendisi zaten. O bakımdan böyle bir ayrımımız asla yok. Zaten baktığınız zaman İslam'ın gelişiyle birlikte Müslümanlar bu süreci bir ilim bütünlüğü içerisinde götürmüşler.
Evet.
Buyurun efendim.
Kıymetli hocam, hani buyruluyor ya, Allah-u Teala'yı çokça anın, peygambere çokça salat selam gönderin. Aslında bu bir bağlantı oluşturuyor değil mi? Kalbimizde sevgiyi artırıyor, muhabbet oluşuyor. Bu açıdan
evet,
çok önemli.
Elbette çok önemli. Bizi o dediğiniz davranışa iten, yani Cenab-ı Hakk'ı almaya, gönderdiği elçisini yad etmeye iten de o demin konuştuğumuz temeldeki sevgimiz.
Evet.
O sevgimiz de içinde bulunduğumuz alemde yaratan Allah'ın kudretini okumaktan besleniyor. Sürekli oradan besleniyor. Suyu içtiğimizde oradan besleniyor. Bu nimetin, bu muazzam nimetin bize sağlandığı düşüncesi yudumladıkça içimize doluyor. Hı-hı. Havayı soludukça havadaki o oransal olarak ciğerlerimizle bile bir eşleşen, bütünleşen, uyumlu olan ve bunu siz ilim yapıyorsunuz. İnsan gitgide bu kez havadaki maddelerin hangi oranlarda bulunduğunu inceliyor. Bunun gidiyor akciğerini inceliyor. Akciğeriyle akciğerini nasıl bu havayı içine alıp oksijeni içine alabildiği sistemleri inceliyor. Siz bunları inceledikçe bunları var edip sizin hizmetinize sunmuş, sizin sağlıklı yaşamanıza imkan sağlamış kudretin sadece nimetlerini saymış oluyorsunuz bir bakıma.
Evet.
O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bunları sayıp bitiremezsiniz. Demin konuştuğumuz nasıl ilim dallarında bir ilim dalının bütün ilimlerini sayıp bitiremiyoruz, hala gitgide yol alıyor, sürekli bizi gerek madde gerek canlılık kendisindeki ilmi öğrenmeye davet ediyor ve her defasında demin söylediğiniz şaşkınlıkla önümüze yepyeni bir pencere açılıyor.
Hı hı, evet.
Bir tabip demişti ki, ben dedi öğrenciyken karaciğerin şu kadar fonksiyonu vardı ama aradan geçen 20 yılda bir o kadar dahasını öğrendik. Düşünebiliyor musunuz? Bir organınız var, size şunları şunları şunları sağladığını düşünüyorsunuz sıhhatiniz
evet,
itibariyle vücudunuzda. Ve her geçen gün daha fazla onun aslında ne kadar kritik işlevde olduğunu, bedensel sıhhatiniz, sağlığınız açısından. Bu demin söylediğimiz, biz aslında sadece Allah'ın ne kadar çok nimet bize sağladığını, ilmini ve iradesini okudukça bunları sadece saymış ve dizmiş gibi oluyoruz.
Kıymetli
bu
hocam,
bakımdan evet, ilim Cenab-ı Hakk'ı tanıma sürecinde kulun Allah Azze ve Celle'ye saygısını besler. Bu bir bütündür ve bir ayrıma burada yer yok.
Kıymetli hocam, ne yazık ki bu hoş sohbetin sonuna geldik. Şunu da eklemek isterim. Kısa bir zaman önce vücudumuzla alakalı çok hoş bir belgesel izledim. Hakikaten o belgeseli izlediğimde hayretim kat kat arttı. Animasyonlarla desteklenmiş. Bir gün içerisinde vücudumuzda neler olup bittiğini anlatıyordu bize. Aklıma şu geldi şimdi. Şeyh Galip şöyle diyor. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdum-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani şöyle diyor. Ey insan evladı, kendine saygıyla hürmetle yaklaş. Çünkü sen kainatta yaratılmışların özü göz bebeği olan insansın diyor. Yani aslında işin özeti bu. Şimdi biz İslam'ı konuşuyoruz, bilimi konuşuyoruz. Bunu konuşurken Profesör Doktor Fuat Sezgin'i de anmadan geçmek istemiyorum. Kendisi İslam bilim tarihçisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu alanda çok büyük çalışmalara imza attı. İnşallah haftaya bu konu üzerine devam edelim.
İnşallah. Ben de rahmet diliyorum çok değerli hocamıza.
Evet.
Ömrünü bu mesaiyle, bu sürece harcadı. İnşallah bizler de o birikimi, onun ortaya çıkardığı birikimi gençliğimize ulaştıralım inşallah.
İnşallah. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ederim.
Haftaya görüşmek dileğiyle inşallah.
Eyvallah. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta Kur'an-ı Kerim ve Hadisler Işığında bilim ve İslam ilişkisini konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Bugün SMA hastalığını konuşacağız. Nadir genetik hastalıklar uzmanı ve SMA Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Ahmet Cevdet Ceylan şu anda telefon attığımızda. Sayın Ceylan merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
Sağ olunuz, biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Bu SMA hastalığı çok yaygın olarak görülüyor toplumda. Son zamanlarda sosyal medyada bir hayli arttığını, bu alanda çok kampanyalar evet. yürütüldüğünü görüyoruz. Tüm hastalarımıza Allah'tan da acil şifalar diliyorum. İsterseniz şuradan başlayalım. Bu SMA hastalığı nasıl bir hastalık? Bize anlatır mısınız?
Tabii. SMA hastalığı aslında bizim yaklaşık 1890'lardan beri bildiğimiz bir hastalık. Genetik bir hastalık. Özellikle sinirleri hasarlayan, yani omurganın içerisindeki, medülospinal içerisindeki sinirin hasar gördüğü ve ön boynuz nöron hasarı dediğimiz, dolayısıyla kasların sinirler tarafından innerve edilmediği veya işte yönlendirilemediği bir hastalık. çok farklı tipleri var. Tip 1, tip 2, tip 3 televizyonlarda çok sık görüyorsunuz. Aslında her bir hastanın kliniği de birbirinden çok farklı. Bu bir genetik hastalık. Annenin ve babanın taşıyıcı olduğu hastalık. Anne ve baba taşıyıcı olduğu zaman çocuklarına hastalık aktarılabiliyor. Dolayısıyla bir genetik hastalık olduğu için hem süreç içerisinde tedavi imkanlarının gelişiyor olması hem de çok popüler olması nedeniyle son zamanlarda gerçekten devletimiz de müdahale etme yönüne gitti. Onun için işte bu şeyde popülaritesinden dolayı da aslında şu an konuşuyoruz.
Evet. Şimdi bu hastalık nasıl?
SMA dediğim gibi bir genetik hastalık. Genetik hastalık nedeni hem annenin hem babanın taşıyıcı olması lazım. Bir SMN1 genindeki kopya sayısında eksiklik oluyor. Hem annede hem babada eksiklik olduğu zaman çocuklarında 1/4 ihtimalle bu hastalık görülebiliyor. Bu bir taşıyıcılıkla giden, ancak çocuklarda hastalık görülen bir hastalık. Anne ve baba taşıyıcı olduğunu bilmiyor. Ne zaman evlendikten sonra, çocuk sahibi olduktan sonra taşıyıcı olduklarını, çocukları hasta olduktan sonra öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla önceden bir önlem alınamaz gibi görünüyor. Ama işte hani şu an tarama programları gündeme geldi. Tarama programları da önlem alma yoluna gidilecek.
Tam bunu soracaktım. Siz cevaplamış oldunuz. Teşekkür ediyorum. Şunu da merak ediyorum. Bu SMA hastalığının bir çaresi var mı şu anda?
Şimdi evet, son günlerde çok konuşulan bir konu bu da. SMA hastalığında aslında bizim bir esas genimiz, fonksiyon gösteren bir de yedek genimiz var. SMN2 geni. Şimdi çocuklarda, hasta olan çocuklarda SMN1 geninde, esas gende bir fonksiyon kaybı oluyor. Hem anneden hem babadan taşıyıcılıkla gelince çocukta bir gen eksikliği oluşuyor. Çocuklarda bundan dolayı sinirler çalışmıyor. Özellikle işte bu hani gevşek bebek dediğimiz sinirler çalışmadığı için kaslar çalışmaz hale geliyor ve çocuklarda ağır bir eksiklik oluyor. İşte televizyonlarda gördüğünüz, yoğun bakımlarda gördüğünüz çocuklar genelde aslında kaslarında bir hani bir kas hastalığı gibi düşünüyor aslında, ama bir sinir hastalığı olarak görebiliyoruz. Sonrasında baktığımızda ise bir yedek gen var ve bu yedek gen çok az fonksiyon gösteriyor. Son zamanlarda yaklaşık bir 10 yıldır bu çalışmalar hep yedek gen üzerineydi. Bu yedek genin daha iyi çalıştırılabilmesi, eğer esas gen çalışmıyorsa yedek geni çalıştıralım yönünde ciddi bir çalışma vardı. İşte bu yedek genin çalıştırması üzerine birçok ilaç kullanılmaya başlandı. Türkiye'de de aktif olarak 1600 civarında hastamız var ve bu 1600 civarındaki hastaya biz nusinersen dediğimiz yedek geni çalıştırıcı bir ilacı veriyoruz. Bu ilacı verdiğimiz zaman çocuklarda gerçekten bir takım düzelmeler oluyor. Ama ne zaman düzelme oluyor? Özellikle 3 aya kadar, 6 aya kadar diyebileceğim çocuklar eğer tanı alırlarsa bu süre içerisinde ve bu ilacı alırlarsa bu fonksiyonlarını koruyabiliyorlar. Çünkü bu çocuklar eğer özellikle SMN tip 1 ve tip 2 olan çocuklar erken dönemde tanı almazlarsa başlarını tutamama gibi gevşek bebek sendromu dediğimiz gevşek bebek olarak hayatlarını devam ettiriyorlar, yürüyemiyorlar, koşamıyorlar ve daha sonrasında da akciğer problemleri nedeniyle kaybediliyorlar. Ancak işte bu erken dönemde tedavi alan çocuklar bu fonksiyonları kısmen yerine getirebiliyorlar ve dolayısıyla bir tedavi demek çok doğru değil, ama en azından hastalığın tipini iyileştirecek bir elimizde silahımız var ve devletimiz 2017 yılından itibaren yanlış bilmiyorsam hemen her başvurana bu ilacı veriyor ve çocukların, erken dönemde tedavi alan çocukların gerçekten prognozlarının diğer çocuklara göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak üzülerek söylemem gerekir ki bu sinirler hasar aldıktan sonra, yani 1 yaşından sonra bu tedaviler çok işe yaramıyor. Çünkü sinirler geri dönüşümsüz bir hasar alınca tekrar kendini yenileyemiyorlar. Ve işte hani bu ilaçlar 1 yaşından sonra verildiğinde işte entübe olan veya işte solunum cihazına bağlı olan hasta solunum cihazından çıkamıyor veya yürüyemeyen hasta yine yürüyememeye devam ediyor. Aileler için bir umut olduğunun farkındayız, ancak sinirler hasar aldıktan sonra ne yazık ki geri dönüşümsüz bir süreç ortaya çıkmış oluyor. Onun için bu hastalığın daha erken dönemde tedavi edilmesi için daha erken tanınması gerekiyor. Bunun için işte gayret gösteriyoruz.
Evet. Şunu da merak ediyorum. Bu SMA hastalığında akraba evlilikleri ne kadar etkili?
Şimdi aslında şöyle, bizim toplumumuzdaki taşıyıcılığı net olarak bilmiyoruz. 51-50'de bir civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Yakında öğreniriz işte tarama programı başladığında. Diğer dünyadaki ortalamalara baktığımızda da 50'de 1 gibi görünüyor. 70'de 1 diyen yayınlar var. Daha sık olan şeyler var. Daha sık olan ülkeler var. 50'de 1 gördüğümüz taşıyıcılık, yani her 50 kişiden biri taşıyıcı durumda aslında. Bu 50'de 1 kişiler denk gelebiliyor. Normalde akraba olmasalar bile 50'de 1 olan kişiler denk gelebiliyor. Zaten hastalığın görülme sıklığına baktığımızda da yaklaşık olarak her yıl 500 civarında yeni çocuğun, yeni hasta çocuğun doğduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hastalığın görülme sıklığı yaklaşık olarak işte 2500'de bir civarında gibi görünüyor. Bu hastalar, yani anne ve babalar taşıyıcı oldukları için çocuklarına hastalık verebiliyorlar. Akraba olanlarda bu risk daha da fazla. Çünkü aynı taşıyıcılık akrabalıklarda da, yani beraber görülme ihtimali artıyor. Akraba evliliklerinde bu hastalığın görülme sıklığı yaklaşık daha çok arttığını söyleyebilirim. Ama sadece akrabalar değil, akraba olmayanlarda da görülebiliyor. Çünkü bu taşıyıcılık toplumumuzda görece olarak diğer hastalıklardan daha sık olarak görüldüğünü söyleyebilirim. Hı hı. Akraba evliliğiyle olan çok daha nadir hastalıklarımız var. Binlerce nadir hastalığımız var. Bu da akraba evliliğiyle daha sık karşımıza çıkıyor ama akraba evliliği şart değil.
Şimdi akraba evliliklerinde daha sonra çocuk doğduğunda hastalıkların oluşmaması için kan testleri yapılıyor. İşte kan uyuşmazlığı olabiliyor. Bu halde müdahale edilebiliyor. Kan takviyesi yapılabiliyor. Bu SMA hastalığı için de bir tarama programı var değil mi?
Şimdi şöyle, geçen bilim kurulunda da bakanımız açıkladığı üzere yeni yıldan itibaren, 2022 yılından itibaren her evlenecek olan çifte bu tarama testini yaptırma zorunluluğu getirilecek. Yani 2022 yılında evlenen çiftler ailelerinde öncelikle gördüğü zaman, yani şöyle diyeyim, evlenmek için başvurduklarında öncelikle işte bu hemoglobin apatiler için bir şey oluyor, bir tarama programı var. Şu an aktif olarak yürüyor. Talasemi için bir tarama programı aktif olarak yürüyor. Bir tüp daha kan alınacak ve bu tüp kan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da kurduğu laboratuvara gelecek. Burada bu hastalık için taşıyıcılık olup olmadığı net olarak söylenecek. Dolayısıyla bu hastalıkta taşıyıcılık yoksa bir şey yapması gerekmiyor. Bir ebeveynin tekinden almayı düşünüyoruz ilk etapta. Çünkü iki ebeveynin de taşıyıcı olması gerektiği için öncelikle bir ebeveynden alacağız. Eğer bir ebeveyn taşıyıcıysa ikinci bir ebeveyn de kanı alınacak. İkisi de taşıyıcı olduğu zaman, ikisi de taşıyıcılık kesin olarak gösterildiği zaman bunlar tıbbi genetik polikliniğine yönlendirilecekler Halk Sağlığı Kurumu tarafından. Yani aile hekimleri tarafından tıbbi genetik polikliniklerine, hastanelerimizdeki tıbbi genetik uzmanlarına yönlendirilecekler. Hı hı. Tıbbi genetik uzmanları ise bu hastaları tekrar bu tarama testinden gelen hastalara tekrar test yapıp bunu doğrulayacak. Bu ailelere doğru bilgiyi verecek. Çocuklarında 1/4 ihtimalle bu hastalığın görülme ihtimali olduğunu ve artık gebelik düşünüyorlarsa ya tüp bebek yöntemiyle ya da prenatal tanı dediğimiz anne karnından sıvı alarak bu hastalığı tanıma yoluna gidebileceğimizi bildirecekler. Sonrasında ise aile eğer tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istiyorsa bu sefer işte tüp bebek merkezleriyle beraber PGT dediğimiz preimplantasyon genetik tanı yaparak tüp bebekten örnek alarak, yani embriyodan, anne karnına yerleştirilmeyen embriyodan örnek alınarak oradaki hasta embriyolar ayıklanacak ve sağlıklı embriyolar anne rahmine yerleştirilecek. Dolayısıyla ailelerin sağlıklı bebek sahibi olmaları sağlanacak ve bu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor olacak. Yani devletimiz bu işlem içinde ücret almayacak ve ailelere böyle bir hizmet verecek. Dolayısıyla bu hastalığı taşıyıcı olan çiftler artık tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bebek sahibi olabilecekler. Bu SMA hastalığı için sağlıklı bebek sahibi olabilecekler. İsteyen aileler ise, hani tüp bebek yaptırmak istemeyen aileler ise anne karnından sıvı alınarak bu hastalığın tanısını daha 11-12. Haftalarda, yani 3 aylıkken, bebek 3 aylıkken öğrenme imkanına sahip olacaklar. Dolayısıyla bu hastalığın görülme riskini azaltacağız, insidansını azaltacağımızı düşünüyoruz. Böylece aileler yani tedavi umudu olan işte diğer ilaçlardan öte esasen koruyucu tıp dediğimiz, koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz bu alanda aileler hizmet alacaklar.
Bu anlattıklarınız hakikaten çok önemli gelişmeler, sevindirici gelişmeler. İnşallah bu şekilde aileler çocuklarını tedavi ettirebilecekler. O çocuklarımız sağlıklarına kavuşup geleceğe güzelce bakabilecekler. Şimdi bu konuda çok muzdarip aileler var. Tarama programı sonrasında aileler nasıl bir yol izlemeli? Neler tavsiye edersiniz?
İşte, yani öncelikle tıbbi genetik uzmanlarına başvuracaklar. Tıbbi genetik uzmanları özel 3. basamak hastanelerde, devlet hastanelerinde ve belki özel tıp merkezlerinde bu tüp bebek imkanından yararlanabilecekler. Bu taşıyıcılıkları kesinleştirildikten sonra öncelikle bunun bir tarama programı olduğunu, yapılan testin %100 güvenilirlikte değil de %95 civarında bir güvenilirlik olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani illa taşıyıcı olan bir kişi, tarama programında taşıyıcı riski çıkan bir kişi taşıyıcı olacağı anlamına gelmiyor. Öncelikle genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerine veya tıbbi genetik uzmanlarına başvuracaklar. Öncelikle tanıları kesinleştirilecek. İlk yapılması gereken bu. Tanıları kesinleştirildikten sonra tüp bebek birimleriyle beraber bir implantasyon genetik tanı uygulanacak ve dolayısıyla ailelerin sağlıklı bebek sahibi olmalarına yardımcı olunacak.
Evet. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok güzel işler yapmaya devam ediyor. İşte SMA Bilim Kurulu'ndan bu konuyla ilgili kararlar çıktı. İnşallah daha güzel günler bu ailelerimizi, bu çocuklarımızı bekliyor. Buna dair eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Süremizin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz.
Evet, şimdi televizyonlarda çok sık görüyoruz, sosyal medyada çok sık görüyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız ilerleyen dönemlerde, hasta olan çocuklarımız ilerleyen dönemlerde ağır bir konuma geliyorlar. Ve zannedildiği gibi işte bu çok ilacın ismini zikretmek istemiyorum. Yeni birkaç ilaç da geliştirildi. Bu ilaç o ağır hasar almış, ağır zarar görmüş çocuklara ne yazık ki faydalı olamıyor. Dolayısıyla sosyal medyalarda hani çokça gördüğünüz çocukların tedavi sonrası bu çocukların aslında fayda görmediğini de görüyoruz. Bu yüzden ne yazık ki bu çocukların hani ızdırabına biz de katılıyoruz. Çok üzülüyoruz ama şu an için bunların sinirleri hasar aldığı için tekrardan geri dönüşüm imkanı olmadığı için hani üzüntülerine katılmakla beraber çok fazla yapacak bir şeyimiz ne yazık ki olmuyor. İşte çocuklar bu aşamaya gelmesin diye Sağlık Bakanlığımız ciddi bir adım attı. Öncelikle ebeveyn taraması, ardından da yeni doğan taraması programına dahil ediyor. Yeni doğan taramasında da topuk kanından biliyorsunuz diğer hastalıklar için fenilketonür gibi, biyotindaz gibi diğer hastalıklar için kan alınıyor. İşte bu SMA hastalığı için de kan alınacak. Önümüzdeki yıl tahmin ediyorum bahar aylarında başlayacak diye düşünüyorum bu da. Yeni doğan döneminde çocuklar erken dönemde tanı alırlarsa işte tedaviler zaten devletimizin dediği tedaviler de erken dönemde uygulanacak ve gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar görüyoruz bu erken dönemde tanı alanlar için. Ama geç dönemde bu ilaçlar ne yazık ki faydalı olmuyor. Herhangi bir ilaç faydalı olmuyor. Yani faydalı olmasa zaten mümkün değil çünkü sinirler hasar almış oluyor. Dolayısıyla erken dönemde çocuklar tedavi aldıkları zaman yani yürüyemez diyebildiğimiz hastalar aslında yürüyebilir hale geliyorlar çok erken dönemde tedavi aldıkları zaman, tekrar söylüyorum. Evet. Dolayısıyla bu hastalıkla mücadelede hem tedavi anlamında hem koruyucu hekimlik anlamında çok ciddi bir mücadele gitmekte ve inşallah ailelerimizin yüzü bu bakımdan gülecek diye düşünüyorum. Bu sorun artık sorun olmaktan kalkacak diye umuyorum.
İnşallah. Sosyal medyada görüyoruz çünkü anneler çocuklarının fotoğraflarını, videolarını paylaşıyorlar. Yüreğimiz sızlıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. İşte teknoloji gelişiyor, sağlık çalışmaları gelişiyor. İnşallah buna da en kısa zamanda çare bulunacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Annelerimiz de lütfen umutlarını kaybetmesinler. İnşallah çocukları en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaktır. Ahmet Cevdet Bey, çok teşekkür ediyorum. Bizlere önemli bilgiler aktardınız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde nadir genetik hastalıklar uzmanı ve SMA Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Ahmet Cevdet Ceylan bizlerle birlikteydi. SMA hastalığına dair merak edilenleri konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne bakan.